Merhaba, bugünkü detaylı analizimize hoş geldiniz. Bugün masamızda Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damga vurmuş, hukuk sistemini de yıllardır meşgul eden bir dosya var. 28 Şubat davası.
Evet, çok önemli ve çok tartışmalı bir dava gerçekten.
Elimizdeki temel kaynak da Müyesser Yıldız'ın Oda TV'deki 28 Şubat davası ölümüne savunma başlıklı yazısı. Oldukça da çarpıcı bir yazı. Buradan yola çıkarak işte bu 13 yılı aşkın süredir devam eden davanın son durumunu, içindeki o insani hikayeleri ve hatta biraz tuhaf sayılabilecek hukuki noktaları sizin için mercek altına alacağız.
Amacımız da bu karmaşık süreci, iddiaları ve özellikle de yani vefat etmiş bir sanıkla ilgili o inanılmaz durumu beraber anlamaya çalışmak.
Aynen öyle. Hazırsanız başlayalım o zaman.
Başlayalım.
Bu dava hani postmodern darbe denilen 28 Şubat sürecinden yaklaşık 15 yıl sonra 2012'de başladı.
Evet, hedefte de Refah Yol Hükümeti döneminin üst düzey komutanları vardı. Ama daha ilk günden itibaren büyük tartışmalarla geldi.
Nasıl tartışmalar? Yani neydi temel sıkıntı?
Şöyle, soruşturmayı başlatan savcılar, kullanılan deliller, hatta davanın zamanlaması bile yani Necmettin Erbakan'ın vefatından hemen sonraya denk gelmesi, bunların hepsi sorgulandı. Kaynağımızın da altını çizdiği gibi bu soruşturma ve kovuşturmadaki bazı kilit isimlerin sonradan FETÖ bağlantılı olduğu, bazı delillerin de sahte olduğu yönünde çok ciddi iddialar atıldı ortaya.
Yani işin içinde bu tür iddialar da vardı en başından beri.
Hem de nasıl? Bu iddialar zaten hassas olan zemini daha da yani tartışmalı hale getirdi. Sürecin neden bu kadar uzadığını anlamak için bu başlangıç noktasını akılda tutmak lazım.
Anlıyorum. Yani daha en başından kim kimi neyle yargılıyor sorusu hep vardı aslında.
Aynen öyle.
Kaynakta da belirtiliyor, Erbakan'ın vefatından hemen sonra açılıyor dava ve Genelkurmay'ı hükümete darbe yapmakla suçluyor. Başlangıçta da 103 sanık vardı, yanılmıyorsam.
Doğru, 103 kişiyle başladı ve oldukça uzun, çekişmeli bir yargılama oldu. Tam 6 yıl sürdü ilk aşama.
6 yıl.
Evet. Nisan 2018'de Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi bir karar verdi ve bu karar bayağı ses getirdi.
Neydi o karar? Kimlere ceza çıktı?
Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadağ'ı, ikinci Başkan Çevik Bir, Çetin Doğan gibi çok üst düzey komutanlar ve davanın tek sivil sanığı eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz de vardı. Bu isimlerin de dahil olduğu 21 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Ağırlaştırılmış müebbet çok ağır bir karar.
Evet, suçlama Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak idi. Tabii bu arada bazı sanıkların dosyaları zaman aşımından düştü, bazıları da beraat etti.
Peki, kaynağın vurguladığı o nokta, hani asıl sorun yargılanmaları değil, nasıl, neyle ve kimler tarafından yargılandıklarıydı diyor ya, bu sanırım o bahsettiğin tartışmalarla ilgili.
Kesinlikle onunla ilgili. İşte o FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen savcılar, mesela Mustafa Bilgili gibi isimler,
Evet.
bu isimlerin sonra FETÖ'den ceza alması
Hı.
ya da işte o meşhur Beşnoğlu hard disk gibi dijital delillerin sahte olduğu yönündeki bilirkişi raporları, tanık ifadeleri, bütün bunlar o tartışmaları sürekli canlı tuttu. Savunma tarafı da hep şey dedi yani bu dava siyasi, hukuki dayanağı yok, adil yargılanma ihlal ediliyor dedi.
Yani ilk karar çıktı ama soru işaretleri hiç bitmedi.
Aynen hiç bitmedi. Sonra süreç devam etti tabii. İstinaf Mahkemesi yani Ankara Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı olduğu gibi onayladı.
Sonra Yargıtay.
Sonra dosya Yargıtay'a gitti ve Haziran 2021'de Yargıtay 3. Ceza Dairesi bir karar verdi. Ama bu karar işleri biraz daha değiştirdi diyebiliriz.
Nasıl değiştirdi? Sadece onadı mı, bozdu mu?
Hem onadı, hem bozdu, hem de işin ilginci suç vasfını değiştirdi bazıları için. Şöyle oldu. İlk mahkemenin müebbet verdiği 21 sanıktan bu süreçte vefat edenler vardı. Karadayı, Vural Avar, Çetin Dizdar.
Evet, 3 kişi vefat etmişti.
Onlar çıktıktan sonra kalan 18 kişiden 14'ünün müebbet cezasını onadı Yargıtay. Yani 14 kişi için karar kesinleşti.
Tamam, 14 müebbet 10 andı, geriye kalan 4 kişi.
İşte kritik nokta orası. Yargıtay dedi ki, aralarında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya, eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel, eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal ve eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün olduğu bu 4 sanığın eylemleri doğrudan darbe değil, darbeye yardım niteliğinde.
Aa, ilginç. Yani suçun tanımını değiştirdi.
Aynen öyle. İştirak değil, yardım dedi. Ve bu 4 kişinin dosyasını bu yeni suç tanımına göre karar verilsin diye yerel mahkemeye geri gönderdi. Bu çok önemli bir fark tabii, ceza miktarı açısından da.
Gerçekten çok kritik bir değişiklik. Ama Yargıtay bununla da kalmamış galiba. Daha önce dosyası kapanan isimler de mi gündeme geldi tekrar?
Evet, evet. Kararın belki de en şaşırtıcı kısmı oydu. Yargıtay daha önce ilk mahkemede ya zaman aşımından dosyası düşen ya da beraat eden 12 sanık hakkındaki kararları da bozdu.
Ciddi misin? Kimler mesela?
Kaynakta Orhan Yöney, Şükrü Sarışık gibi isimler örnek verilmiş. Yargıtay dedi ki, bu 12 kişinin de eylemleri aslında darbeye yardım suçunu oluşturur. Bunların da bu suçtan ceza alması gerekir.
İnanılmaz yani. Hem müebbet alanların durumu değişti, hem de dava dışı kalmış isimler tekrar sanık oldu.
Tam olarak öyle oldu. Yargıtay kararı davanın hukuki çerçevesini adeta yeniden çizdi. Toplam 16 sanık için dosya yeniden Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne döndü.
Ve bu 16 sanığın yeniden yargılanması Kasım 2021'de başlamış ama işte hayat devam ediyor ve maalesef bu süreçte de vefat edenler olmuş.
Evet, maalesef kaynakta belirtiliyor. Emekli Tümgeneral Şevket Turan, Ağustos 2022'de, emekli Korgeneral İzzettin İyigün, Ekim 2022'de ve emekli Korgeneral Kamran Orhon da Kasım 2023'te vefat etmiş. Yani yeniden yargılama sürerken 3 sanık daha hayatını kaybetmiş.
Çok acı. Peki bu yeniden yargılanma ne durumda şu an?
Müyesser Yıldız'ın yazıyı yazdığı tarihe kadar 12 CS görülmüş, en son 5 Mayıs'taki CS'de savcı esas hakkındaki mütalasını vermiş.
Ne demiş savcı?
Beklendiği gibi Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını istemiş. Yani sanıkların tamamının darbeye yardım suçundan cezalandırılmasını talep etmiş. Savcılık Yargıtay'ın yolundan gitmiş yani.
Anladım. Bir sonraki celsede de sanıkların ve avukatların savunmaları alınacakmış.
Evet, son savunmalar için süre verilmiş.
İşte tam bu noktada, yani bu mütalaa aşamasında o inanılmaz olay yaşanıyor değil mi? Kaynağın da asıl odaklandığı Korgeneral Kamran Orhon'un hikayesi.
Aynen öyle. Müyesser Yıldız da bu kısmı davada beraat eden emekli albay Alican Türk'ün bir yazısından aktarıyor. Gerçekten akıl alır gibi değil yaşananlar.
Neydi Orhon Paşa'nın yaşadıkları? Biraz açar mısın?
Alican Türk'ün anlattığına göre Orhon Mayıs 2012'de gözaltına alınıyor. Ama ciddi sağlık sorunları var. Özellikle böbrek rahatsızlığı. Bu yüzden önce adli kontrolle serbest bırakılıyor.
Hı hı.
Fakat soruşturmayı yürüten, işte o FETÖ'cü olduğu belirtilen savcı Mustafa Bilgili itiraz ediyor ve tekrar tutuklama kararı çıkıyor. Orhon da 3 Haziran 2012'de kendisi gidip teslim oluyor ve Sincan cezaevine konuluyor.
Sağlık durumu ciddiyken tutuklanması zaten başlı başına bir dram.
Ama sonrası daha da kötü. Böbrek hastası olduğu için sık sık diyalize girmesi gerekiyor. Cezaevinden hastaneye gidip gelirken sürekli damar yolu açılmasın diye bileğine bir intraket, yani damar yolu iğnesi takılı halde tam 15 ay Sincan'da kalıyor.
15 ay o halde.
Evet. Alican Türk aynı koğuşta Teoman Koman Paşa'nın da olduğunu, onun durumunun daha da ağır olduğunu ve ikisinin de kaçma şüphesi gibi bir gerekçeyle tutuklu bulunduklarını yazıyor. Düşünün, bu durumdaki insanlar için kaçma şüphesi.
Gerçekten trajik. Kaynakta bir de mektubundan bahsediliyor. Tunç Soyer aracılığıyla göndermiş galiba.
İçin cezaevine gönderildim. Büyük bir haksızlığa uğradığımı bilin. Yani yaşadığı o kırgınlık, o çaresizlik.
Çok net anlaşılıyor.
Ve işte bütün bu yaşananlardan sonra gelelim o 5 Mayıs'taki savcılık mütalasına. Akıl alır gibi olmayan kısım burada başlıyor.
Evet.
Savcı mütalasında 2022'de vefat eden Şevket Turan ve İzzettin İyigün için öldükleri için davaları düşürülsün diyor. Bu normal prosedür.
Tamam.
Ama Kasım 2023'te, yani mütalaadan neredeyse 1,5 yıl önce vefat etmiş olan Kamran Orhon hakkında,
evet,
ne diyor? Yargıtay kararına uygun olarak darbeye yardım suçundan ceza verilmesini talep ediyor.
Ne? Nasıl yani, vefat etmiş birine ceza mı istiyor?
Aynen öyle. Görünüşe göre kimse dosyadaki ölüm kaydına bakmamış, UYAP'a bakmamış, ölmüş bir insan hakkında hapis cezası isteniyor. İnanılır gibi değil gerçekten.
Bu akıl alır gibi değil. Sistem bir sanığın yaşayıp yaşamadığını bile kontrol etmeden ceza isteyebiliyor demek ki. Peki mahkeme ne yapıyor bu durumda?
İşin daha da tuhafı, mahkeme heyeti de ya fark etmiyor ya da gözden kaçırıyor bu durumu. Mütalaayı alıyorlar ve diyorlar ki sanıklara ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre veriyoruz.
Şok artık. Yani ölmüş adama savunma yap diye süre mi veriyorlar?
Aynen öyle. O süre verilen sanıklar listesinde 1,5 yıl önce vefat etmiş Kamuran Orhon da var. Yani mahkeme resmen ölüye gel savunmanı yap demiş oluyor. Bu yani trajikomik ötesi bir durum. Hukuk adına utanç verici.
Sözün bittiği yer hakikaten. Kaynakta avukatıyla ilgili bir detay da vardı değil mi? Avukatı Aykanat Kaçmaz.
Evet evet. Avukat Aykanat Kaçmaz bu akıl almaz durum karşısında sırf yargının halini göstermek için duruşmada ölmüş müvekkil adına sembolik bir savunma yapmayı düşünmüş.
Nasıl yani?
Planı şuymuş, savunmayı yapacak, bitirecek ve sonunda diyecek ki Sayın Başkan, ben az önce vefat etmiş birisinin savunmasını yaptım. Durumu böyle ifşa edecekmiş.
Vay be, çok etkili olurmuş aslında.
Olurmuş ama Orhon'un ailesi istememiş. Yani bu acı durumu daha fazla gündeme getirmek istememişler, rica etmişler. Avukat da aileye saygı göstermiş ve duruşmada sadece müvekkilinin vefat ettiğini belirtip davanın düşürülmesini isteyeceğini söylemiş.
Ailenin hassasiyetini anlamak lazım tabii. Ama avukatın ilk fikri de yaşanan garipliği çok net ortaya koyardı.
Ve eklemiş, ben kimseye hakkımı helal etmiyorum.
Çok ağır sözler, yaşadığı şeylerin bir özeti gibi.
Aynen. Bir de Yargıtay'ın bozma kararından sonra anlamış herhalde sonunu göremeyeceğini, yakınlarına vasiyet etmiş. Ben bu davanın sonunu göremem, ancak siz benim ve arkadaşlarımın uğradığı haksızlıkların peşini bırakmayın, demiş.
Ne kadar acı. Ve dediği gibi de olmuş, göremeden vefat etmiş. Kaynakta da diyor ya, görseydi muhtemelen 85 yaşından sonra tekrar cezaevine girecekti diye.
Evet.
Bütün bu hikaye, yani 28 Şubat davasının sadece sayılar, hukuki terimler, siyaset olmadığını, arkasında çok derin insani trajediler, kırgınlıklar, telafisi imkansız kayıplar olduğunu gösteriyor bize.
Tam olarak öyle. Kamuran Orhon'un yaşadıkları ve ölümünden sonra bile adının böyle bir hatayla anılması aslında Müyesser Yıldız'ın yazısının başında değindiği o genel tabloyla da örtüşüyor maalesef.
Hangi tabloyla?
Hani başta hatırlatmıştı ya, ağır hasta mahpus Ayşe Özdoğan barım örneği, tutuklu gazeteciler, başka davalardaki sorunlar. Yani Türkiye'deki genel hukuk sistemi, adalet arayışı, uzun yargılamalar, hasta hakları gibi konulardaki sıkıntılar.
Anladım. Yani bu tekil olay aslında daha büyük bir resmi parçası.
Aynen. 28 Şubat davasının 13 yılı aşması, o baştaki FETÖ bağlantısı, sahte delil iddiaları, sanıkların yaşları, sağlık durumları ve bu süreçte hayatlarını kaybetmeleri, bütün bunlar hukuk devleti, yargının hızı, etkinliği ve en önemlisi adilliği konusunda çok ciddi yapısal soruları gündeme getiriyor. Bu dava sisteme tutulan bir ayna gibi aslında.
Özetlersek o zaman, bugün Müyesser Yıldız'ın yazısından yola çıkarak 28 Şubat davasının son durumuna, yıllara yayılan o karmaşık geçmişine, Yargıtay kararıyla değişen seyrine ve tartışmalı noktalarına baktık.
Hı hı.
Ve tabii merhum Korgeneral Kamran Orhon özelinde yaşanan o hem çok dokunaklı hem de hukuken inanılmaz hikayeye odaklandık. Peki bütün bunlar bize ne anlatıyor? Bu davanın sadece siyasi, hukuki değil, çok ağır insani bedelleri olduğu ve adalet sistemimizin işleyişi hakkında ciddi düşünceler uyandırdığı çok açık.
Burada bir kez daha altını çizelim. Amacımız size sunduğumuz kaynakta yer alan bilgileri, iddiaları, yaşananları aktarmaktı. Yani bir taraf tutmak ya da kim haklı, kim haksız demek değil.
Tabii.
Odaklandığımız şey belgelenen hukuki süreç ve bu süreçte rapor edilen işte Kamura Norhon örneğindeki gibi dikkat çekici aksaklıklar, tuhaflıklardı. Çünkü bu tür olaylar sistemin nasıl işlediği ya da işlemediği konusunda hepimize bir şeyler söylüyor.
Ve bu detaylı incelemeyi bitirirken size üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakalım istiyoruz. Kamuran Orhon'un ailesine, yakınlarına uğradığı haksızlıkların peşini bırakmayın diye vasiyet ettiğini okuduk.
Evet.
Peki bu davanın kendi içindeki karmaşıklıklar, o yıllara yayılan belirsizlikler, işte gördüğümüz gibi bazen akıl almaz işleyen mekanizmalar düşünüldüğünde, böyle durumlarda mağduriyet yaşayanlar veya yakınları için adaletin peşini bırakmamak tam olarak ne anlama gelir sizce? Hak arayışı, mahkeme salonlarının duvarlarını aşıp başka hangi biçimlere alabilir, hangi platformlarda devam edebilir ve ne gibi anlamlar taşıyabilir? Bu sorularla sizi baş başa bırakalım.